Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 19. ayrım. 13. bölüm. Peabody'dir sanırım. Tam saatinde gelir. Rourke kapıyı açmaya kendisi gitti. Peabody,
"İyiyim, nasıl?" diye fısıldadı. "Onu gece hastanede tutarlar diye düşünmüştüm."
"Tutarlardı. Ama sonra Eve beni fena yapardı." Eve yattığı yerden "Aranızda fısıldaşmayın" diye seslendi. "Peabody, rapor ver." "Peki efendim." Peabody yatağın yanına geldi. Eve'i görünce yüzüne engel olamadığı geniş bir sırıtma yayıldı. Kırmızı ipek geceliği içinde, kucağında tepeleme yiyecek dolu şahane porselen takımlarla dolu bir tepsiyle kabarık yastıklara yaslanmış duran kadın, bildiği Eve Dallas imajına pek oturmuyordu. "Eski filmlerden fırlamış gibisiniz," dedi.
"Var ya, Betty Crawford filan."
Rourke, gülüşünü bastırmak için hafifçe öksürerek "Betty Davis olacak" diye düzeltti. "Ya da Joan Crawford. Her neyse işte, artist gibisiniz." Utanan Eve yatakta doğruldu. "Nasıl göründüğüme dair rapor istemedim Peabody." Rourke araya girdi. "Hala biraz sinirli," diye yorumda bulundu. "Kahve ya da kahvaltı Peabody?"
"Kahvaltı yaptım."
Peabody'nin gözleri parladı. "Bunlar ahududu mu?"
"Oo,
taze ahududu. Buralarda bir kapalı tarım alanım var. Keyfine bak. Acaba sohbetiniz bitti mi? Belki biraz da başka şeylerden söz edebiliriz," diyordum. "Ne bileyim, mesela araba bombalarından." "Raporları getirdim." Ahududuların cazibesine kapılan Peabody yatağın yanına oturdu. Pırıl pırıl siyah ayakkabısını üniformasının kolalı pantolonunun dizine dayayarak yerleştirdi. Olay yeri tarama ekibiyle bomba ekibi raporları oldukça hızlı hazırladı.
"Teşekkür ederim, harika."
Rourke ona da bir tepsi üzerinde bir kase ahududu getirmişti. "Ben çocukken biz de ahududu yetiştirirdik." Bir tanesini ağzına atıp tadına baktı. "O günlere döndüm sanki," derken içini çekti. "Bugüne geri dönebilir misin Peabody lütfen?"
"Evet efendim, ben..."
Kapı vurulunca durup o yana döndü. McNab geldi herhalde. McNab kafasını kapıdan içeri uzattı.
"Oo, odaya bak. Olağanüstü. Bu yoksa kahve kokusu mu? Hey, teğmen, çok iyi görünüyorsunuz.
Bunlar çilek mi?" Bir yandan konuşarak arkasında kediyle beraber geçip yatağın üzerine oturdu. Eve bir an ne diyeceğini bilemeden genç memura ağzı açık baka kaldı.
"Rahat ol McNab, keyfine bak."
"Teşekkürler." McNab çekinmeden uzanıp Teğmen'in kasesindeki ahududulardan bir tane aldı. "Gayet normal görünüyorsunuz Teğmen. Sizi iyi gördüğüme sevindim. Eğer biri bana hemen rapor vermezse daha çok şeyler göreceksin." Eve kararını vererek parmağını Peabody'ye uzattı. "Sen ver. Çünkü sen normalde salak değilsindir."
"Evet efendim. Patlayıcı el yapımı bir bombaymış ve kim yaptıysa işi iyi biliyormuş.
Araba bombalarının geneli gibi bu da dar alanda etkili bir bombaymış. Sizin arabayı tahrip ettiği halde çevrede göreli olarak fazla etkisi olmaması da bu yüzden. Eğer trafik tıkanmış olmasa, aracınızın her yanı başka araçlarla çevrili olmasa, arabanın dışında hiçbir şey zarar görmezdi.
Can kaybı var mı?"
"Hayır efendim. Yakındaki araçlar etkilenmiş, 20 kadar yaralı var ama yalnızca 3'ü ağır. Geri kalanların ayakta tedavisi yapılıp salıverilmişler. Siz patlama anında aracın dışında ve korunmasız olduğunuz için ağır yaralanmışsınız." Eve'in aklına olaydan birkaç saniye önce yanından geçip giden iki genç geldi. Eğer olay anında hala etki alanının içinde olsalardı, beynine bu görüntüyü aklından çıkarmasını emretti. Zaman ayarlı mıymış? Ateşleme mekanizması nasıl devreye girmiş?
"Buna ben cevap vereyim."
McNab, Eve'in bacaklarının yanına kıvrılmış yatan galahatın sırtını dalgın dalgın okşayarak açıklamaya koyuldu. "Adamımız bir hata yapıp standart tipte araba bombası kullanmış. Eğer zaman ayarlı bomba kullanmış olsa, şöyle diyelim, bu sabah burada çilek yiyor olmayacaktınız Teğmen. Ateşlemeyi kontağa bağlamış, yani normalde siz arabayı çalıştırınca bombanın patlaması gerekirdi. Ne mutlu ki sizin arabaya araba demeye bin şahit ister. Şimdiki haliyle bin şahit de yetmez tabii, o ayrı.
Elektrik sistemi, rehber sistemi, kontak, her ne varsa hepsi bozuk. Sanırım dün kontağı ilk çevirdiğinizde çalışmamıştır. Üçüncüde çalıştırabildim. Ha işte. McNab elinde bir ahududuyla geniş bir hareket yaptı, sonra da meyveyi ağzına attı. Kontak ilk seferde çalışmadığı için patlayıcıyla bağlantı kesilmiş. Bomba tetiklenmemiş, devreye girmiş. O andan itibaren herhangi bir anda patlamaya hazır bekliyormuş. Bir çukura girseniz ya da ani bir fren yapsanız mesela, bitti. İv, kapıyı çarpmıştım diye mırıldandı. O geri zekalı taksicilere tepem atınca arabadan çıkıp kapıyı çarptım. Tamam işte, büyük olasılıkla ondan olmuştur. Bombanın bir kusuru yok. Kalıntılara ben kendim de bir baktım. En iyi kalite parçalar kullanılmış. Alet yalnızca ateşlenmek için sinyal bekliyormuş. Eve derin bir nefes aldı. Yani diyorsun ki hayatımı bütçe kısıtlamalarına ve bakım onarım ekibinin salaklığına borçluyum. Çok güzel söylediniz. McNab eliyle Eve'in dizine dostça vurdu. Siz de şu suçla mücadeledeki çocuklarınkiler gibi bir otomotiv şaheseri kullanıyor olsanız, merkezin garajında havaya uçup efsane olmuştunuz. Garaj. Garaja nasıl girmiş? Girip de bombayı nasıl yerleştirmiş? Buna ben cevap vereyim. Peabody konuşurken dişlerini sıkmamak için çaba harcamak zorunda kalmıştı. McNab'in tek kusuru son derece uygunsuz bir dille rapor vermesi değildi. Aynı zamanda ondan rol de çalıyordu. Bu Peabody'nin raporuydu. Merkeze uğrayıp dünkü güvenlik diskinin bir kopyasını istedim. Whitney izin çıkarttı. Yanında mı? Evet efendim. Peabody'nin keyfi yerine gelmişti. Havalı havalı eliyle çantasına vurdu. Burada. Bir... Hay Allah kahretsin ya. Eve söverek bakışlarını yine vurulmaya başlayan kapıya çevirdi. Gel, gel. Bilet kesseydik bari. Dallas... Nadine telaşla odaya dalıp yatağa doğru atıldı. Normalde pek kurnazca bakan gözleri bugün yaşlarla doluydu. İyi misin? Gerçekten de iyisin. Meraktan hasta oldum. Kaynaklarımın hiçbiri tam durumu bildiremedi. Somerset'te ne zaman arasam habire senin dinlendiğini söyleyip durdu. Gelip gözümle görmem gerekiyordu. Gördüğün gibi keyfim pek yerinde. Küçük bir kahvaltı partisi veriyordum. Eve? McNab'in hızla boşaltmakta olduğu ahududu kasesini alıp haberciye uzattı. Aç mısın? Nadine titremesinler diye parmaklarını dudaklarına bastırdı. Bu benim yüzümden oldu biliyorum. Benim yüzümden ölebilirdin. Nadine, bak. Nadine Eve'in sözünü kesti. Bağlantıyı kurmak pek zor değil. Senden zorla sızdırdığım bir ifadeyi yayınladım. Birkaç saat sonra araban havaya uçtu. Adam haberleri seyredince senin peşine düştü. Benim de istediğim buydu zaten. Eve kaseyi tekrar tepsiye bıraktı. Kendisini suçlayarak isteri krizi geçiren bir muhabire üzülmek şu anda en istemediği şeydi. Sen benden zorla bir şey sızdırmış filan değilsin. Ben kendim ne söylemek istiyorsam, senin ne yayınlamanı istiyorsam onu söyledim. Adamın harekete geçip bir şeyler yapmasını hem de beni hedef almasını istiyordum. Sen ne demek istiyorsun? Yani beni... Nadine elini kaldırıp bir an durdu. Eve'in söyledikleriyle birden ayılmıştı. Beni kullandın mı? Bana sorarsan karşılıklı bir şey Nadine. İkimiz de birbirimizi kullandık. Nadine bir adım geriledi. Yüzü bembeyaz olmuştu. Gözlerinden ateşler fışkırıyordu. Kaltak! Seni Allah'ın cezası polis! Evet. Eve kendini yine yorgun hissetmeye başlamıştı. Gözlerini ovuşturdu. Bir dakika bekle. Nadine odadan çıkmak üzereydi. Eve bir kez daha tekrarladı. Bir dakika. Acaba siz hepiniz Nadine'le bana biraz izin verebilir misiniz? Peabody, McNab, benim çalışma odama yerleşin. Rourke, lütfen. Peabody ve McNab odadan çıkarken Rourke yatağın yanına gelip eğilerek yüzünü Eve'e yaklaştırdı. Bu son gelişme hakkında tartışmamız gerekecek sanıyorum Teğmen. Eve o anda hiçbir şey söylememenin en iyisi olduğuna karar vererek kocasının odadan çıkıp kapıyı yavaşça kapatmasını bekledi. O anlamaz diye mırıldandıktan sonra bakışlarını Nadine'e çevirdi. Belki sen anlarsın. Anladım Dallas, anladım. Şöyle itibarlı bir canlı yayın muhabirine yalandan bir demeç versek kime ne zararı var? Yeter ki şu soruşturma biraz ilerlesin. Kullan gitsin canım, ne olacak? Nadine'in kalbi mi var ki? Haberleri okuyan salaklardan biri işte. Söylediklerimin hiçbiri yalan değildi. Yalnızca söylemek istediğim şeyleri söyledim. Eve kahvaltı tepsisini yanına koydu. Doktorlar ne demiş olursa olsun bu tartışmayı yatarak yapamazdı. Hepsi de gerçek duygularım ve düşüncelerimdi. Tabii çoğu aslında kendime saklayacağım şeylerdi. Yatak örtüsünü kenara atıp ayağa kalktı. Ama bacaklarının henüz onu taşıyacak durumda olmadığını fark ederek yatağın kenarına ilişti. Bu pozisyon, ayakta durmak kadar onurlu bir seçenek olmasa da boylu boyunca yere yığılmaktan iyiydi. Ani bir dürtüyle hareket ettim. Mazeret uydurmaya çalışmıyorum. Ne yaptığımı gayet iyi biliyordum. Senin ne yapacağını da biliyordum. Ama şu da var Nadine. Eğer kamerayla beni kovalamamış olsaydın bunlar olmazdı. Benim işim bu. Evet, benim işim de bu herifi yakalamak. Burada sırasını bekleyen hayatlar söz konusu Nadine. Biri de Rourke'unki olabilir. Bu da şu demek oluyor, ne yapmam gerekiyorsa yaparım, bir arkadaşımı kullanmam gerekse bile. Bana söyleyebilirdin. Söyleyebilirdim ama söylemedim. Eve zonklamaya başlayan başını ellerine dayadı. İlaçların etkisi geçiyor olmalıydı. Daha iyi diye düşündü. Sana bir sır vermemi istersen vereyim Nadine. Kendine mi saklarsın, haberlerde mi verirsin, orası sana kalmış. Korkuyorum. Ellerini bir an için yüzüne kapadı. Çok korkuyorum. Çünkü biliyorum ki diğerleri yalnızca dış katmanlar. Adam yavaş yavaş içeriye doğru ilerliyor. Tam merkezde de Rourke var. Nadine gözünü kırpmadan bakıyordu. Daha önce Eve'in korktuğunu hiç görmemişti. Korkabileceğini düşünmemişti. Ama yatağın üzerinde oturan, geceliği kalçalarına kadar sıyrılmış, başını ellerinin arasına almış kadın polis değildi. O anda değildi. O anda sadece bir kadındı. Yani araya girmek istedin. Öyle düşünmüştüm. Yumuşamış kalpte öfke barınamıyordu. Nadine yatağa Eve'in yanına oturdu. Bir kolunu onun omzuna sardı. Sanırım anlıyorum. Keşke kıskanmamayı da başarabilseydim. Çok aradım ama Rourke'la aranızdaki gibi bir şeyi hiç bulamadım. Sanırım öyle olmuyor. Sen onu bulmuyorsun. O gelip seni buluyor. Bulunca da boğazına öyle bir yapışıyor ki hiçbir yere kaçamıyorsun. Bileklerini gözlerine bastırarak içini çekti. Ama sana o malzemeyi verirken biraz ileri gittim. Özür dilerim. Tanrım, benden özür dilediğine göre kafayı fena çarpmış olmalısın. Etrafta başka kimse olmadığı ve sen de benim için üzülüyormuş gibi göründüğün için sana söylüyorum. Kendimi üzerimden bir hava otobüsü filosu geçmiş gibi hissediyorum. Yatağına döndü Alas. Yatamam. Eve yüzünü sertçe ovuşturdu. Ağrıyan omuzlarını gerdi. Katil hala birkaç adım ileride. Bunu halletmek zorundayım. Aklına gelen bir fikirle yüzünü Nadine'e çevirdi. Ama eğer güvenilir bir canlı yayın habercisi, Damon Dallas'ın ağır yaralı olarak evinde tedavi görmekte olduğunu ve birkaç gün yatması gerekeceğini söyleyecek olsaydı, benden halka yalan söylememi mi istiyorsun? Nadine bir kaşını kaldırarak arkadaşına baktı. Oldukça ağır yaralıyım. Herkes habire bunu söyleyip duruyor. Sonunda bu yüzden birinin canını yakacağım diye korkuyorum. Ve evde tedavi görüyorum değil mi? Bunu sen de gözünle görüyorsun işte. Ve dediğin gibi de birkaç gün yatman gerekecek. Şimdiden birkaç gün yatmış gibiyim. Bu bana zaman kazandırabilir Nadine. Bir sonraki kurbana geçmeden benim ayağa kalkmamı bekleyecektir. Adam kendi kendine oynamıyor. Karşısında bir rakip istiyor. Eve başını iki yana salladı. Yo, beni istiyor. Özellikle beni. Ben de müsekkin verilip sırt üstü yatırılmışsam oyun oynayamayacağım demektir. Peki, tamam. Nadine yerinden kalkıp tepeden Eve'e baktı. Şunu da söylemiş olayım Dallas. Rourke gerçekten de müsekkin verip birkaç gün seni sırt üstü yatırırsa hiç şaşmam. Çantasını koluna takıp gülümsedi. Neyse, ölmediğine sevindim. Ben de. Nadine yanından ayrılınca Eve kalkıp ağır ağır duşa gitmeyi başardı. Ellerini duvar karolarına dayayıp suyun 38 derece sıcaklıkta ve tam kuvvette akması için komut verdi. 10 dakika sonra kendini daha iyice hissediyordu. Giyindiğinde ise hemen hemen normale dönmüş gibiydi. Ama çalışma odasına girdiğinde Rourke gözlerini ona dikince biraz bocaladı. Uyku koltuğuna uzanıp biraz işlere bakayım demiştim. Kendimi bayağı iyi hissediyorum. Rourke'dan bir yanıt alamayınca telaşla devam etti. Dün gece hastaneye uğramamız iyi olmuş sanırım. Teşekkür ederim. Beni bu şekilde atlatabileceğini mi sanıyorsun? Bir denemeye değer diye düşünmüştüm. Eve gülümsemeye çalıştı, sonra vazgeçerek, bak ben iyiyim dedi. Bunu da yapmam gerekiyor. Madem yapman gerekiyor, yapacaksın değil mi? Benim de yapmam gereken bazı şeyler var. Rourke kalkıp kendi çalışma odasının kapısına yöneldi. Sonra başını çevirip ona bakarak, birkaç dakika müsait olduğunda haber ver Teğmen dedi. Tartışmak istediğim daha kişisel bazı meseleler var. Rourke'un çalışma odasının kapısı kapanınca Eve içinden kendine sövdü. McNabb, hiç böyle öfkesini buz gibi dışa vuran birini görmemiştim diye yorum yaptı. Beni bile titretti. Sen hiç çeneni kapamaz mısın McNabb? Diski görmek istiyorum. Garaj güvenlik diskini. Eve uyku koltuğunun yanından geçip masanın başına oturdu. Çalıştır Peabody. Saat 16'dan başlat. Merkeze o civarda gelmiştim. Sonra daha kişisel meseleleri düşünmemeye çalışarak gözlerini ekrana dikti. Giriş kapısında kal. Bir yerden girmiş olmalı. Çeşit çeşit aracın girip çıkmasını seyrettiler. Her seferinde giriş kapılarının üzerindeki güvenlik gözü temiz anlamında yeşil yeşil yanıp sönüyordu. Bu bizim adam için sorun olmamıştır değil mi McNabb? Onun gibi elektronik sihirbazlıklar yapabilen biri için garaj düzeyindeki güvenlik gözünü atlatmak işten sayılmaz. Oranın güvenliği sıkıdır. Şehir savaşları zamanında kamu binalarına bomba yerleştirme salgına dönüştüğünde bütün devlet kurum ve tesislerinin tüm giriş bölümlerine yeni güvenlik sistemleri yerleştirmişlerdi. McNabb başını sallayarak izlemeye devam etti. Bütçe kısıntılarına rağmen bu sistemleri yılda iki kere kontrolden geçiriyor ve yeniliyorlar. Kanun böyle. Özel bir droid ekibi düzenli olarak teftiş ediyor. Yine de sistemi atlatmış olabilir mi? Olabilir ama pek kolay olmamıştır. Bilgisayar oyunu değil bu, çok riskli. Eğer alarm çalarsa tüm giriş çıkışlar otomatik olarak kapanır. O zaman kapana kısılmış olur. Kendine çok güveniyor. O anda da çok sinirliydi. Eve arkaya doğru kaykıldı. Bu riski almış olabilir. Almıştır. Hiç alarm filan da çalmadığına göre becermiş anlaşılan. Polis merkezinin garajına girmiş, patlayıcıyı yerleştirmiş ve çıkıp gitmiş. O zaman aralığında arabama ulaşabileceği tek yer orası. Bilgisayar, ekranı böl. AB kesiti görüntüsü, kat 2. İşte arabam şuracıkta güzel güzel duruyor. Bir de şimdi görsen, Peabody'nin vücudunda bir ürperti dolaştı ama göstermemeyi başardı. Aracı analize götürdüler, yeni bir araç için otomatik talep gönderdim. Muhtemelen orasına burasına birkaç somun takıp geri gönderir, idare et derler. Çok aptalca ve duygusalca da olsa Eve gerçekten de öyle yapmalarını istiyor gibiydi. Salak bürokratlar, hep dur, dur, bu ne? Bilgisayar yardımsever sesiyle Turbo One diye yanıtladı. 2056 model, Jetstream marka. Dur, dur. Resmi dondur. Şuna bak. Eve eliyle Peabody'ye yaklaşmasını işaret etti. Camlar renkli, içi görünmüyor. Devriye arabalarının şoför mahallinde renkli cam olması yasaktır. Ya şu plaka? Plakayı görüyor musun? Bu minibüs plakası değil, bu bir taksi plakası. Baksana. Bu bizimki Peabody. Bravo Dallas. McNabb takdir dolu bir ifadeyle birkaç tuşa vurarak ekrandaki görüntüyü bastırdı. Ben plakayı kontrol ettireyim. Eve, bakalım neler yapıyor diye mırıldandı. Devam et bilgisayar. Aracın birinci katı dolaşıp ağır ağır ikinci kata çıkışını izlediler. Tam Eve'in arabasının arkasında durdu. Yakaladık. Sinirlenince sallapati davranmaya başlayacağını biliyordum. Minibüsün kapısı açıldı. İnen adam uzun bir pardösü giymiş, şapkasını yüzüne doğru eğmişti. Polis kılığına girmiş, sırtında eski bir polis pardösüsü var. Başında da polis şapkası. Ama ayakkabılar yanlış. Spor ayakkabı giymiş. Kahrolası. Yüzü görünmüyor, güneş gözlüğü takmış. Adam o anda döndü ve dosdoğru kameraya baktı. Eve'in gözüne bir an beyaz, bembeyaz bir yüz, bir yanak takıldı. Sonra adam elindeki ince bir çubuğu kaldırıp kameraya uzattı. Görüntü karışık renkler arasında kayboluverdi. Allah'ın belası, görüntüyü karıştırdı. O elindeki de neydi öyle? Geri git. Hiç böyle bir karıştırıcı görmemiştim. Bilgisayar kaydı geri alıp resmi dondurduğunda McNab başını biraz hayret, biraz hayranlık dolu bir ifadeyle iki yana salladı. 15 santimi geçmez. Kayak sopasından az kalın. Rourke'a bunu bir göstermelisiniz. Eve bunu daha sonra diyerek geçiştirdi. Şu anda elimizde ten rengi, boy ve cüsse var. Bir de minibüsün modeli. Bu bilgilerle ne yapabileceğiz bir bakalım. Gözlerini ekrana dikmiş, karışık renklere boğulmuş görüntünün altını görebilecekmiş gibi gözünü kırpmadan bakıyordu. Sanki o şapkanın altındaki yüzü, güneş gözlüğünün ardındaki gözleri görebileceğini umar gibiydi. Peabody, minibüsün markasını ve modelini kontrol et. Kimin elinde bu arabadan varsa listesini istiyorum. McNab, şu taksi şoförünün plakasını ne zaman kaybettiğini öğren. Şuna da dikkatinizi çekerim. Garaj giriş saati 6:23. Nadine'in haberinin üzerinden bir saat bile geçmemiş. Belki bombayı daha önceden yapmıştır. Ama nakletmek için, plan yapmak için, benim yerimi bulmak için zaman harcamış olmalı. Bir de sinir krizi geçirme zamanını katalım. Sizce yolda ne kadar zaman geçirmiş olabilir? Tekrar arkasına yaslanıp gülümsedi. Bence yeri şehir merkezinde, polis merkezinin etrafında 10 blok yarı çaplı bir daire içerisinde. Yani işe kendi çöplüğümüzden başlayacağız. Gülümseyerek bilgisayara devam komutu verdi. Orospu çocuğunun bombayı arabasına yerleştirmesinin ne kadar sürdüğünü görmek istiyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 230. Devamı 20. ayrımda.